Beşinci ayrım. Dylan, Hollanda Parkı'na saat 7'yi biraz geçe geldi. Duş alacağım, üzerimi değişeceğim ve harika İngiliz kahvaltısından Maggie Hall'un Jamaika versiyonunu yapacağım. Hey, bunu sana hazırlayabilirim dedi Doyle. Çünkü Doğu Londra'da doğmuş olduğundan Jamaika'dan malzemeler bulunduruyordu. Dylan, bilgisayar odasına gitti ama orada Roper'dan iz yoktu. Derken öteki çavuş Anderson eşofmanla içeri girdi. Sizi tekrar görmek güzel efendim. Binbaşı Roper banyoda iyice yıkanıyor. Ayrıca General Ferguson'u konuk ediyoruz. İlk katın suit dairelerinden birinde. Hareket ettiğine dair işaret yok. Eğer bana müsaade ederseniz binbaşının yanına geri döneceğim. Olur, ben odama gidiyorum. Ona kahvaltı için kendisine katılacağımı söyle. Dover sokağında Miller, Arthur'a oradaki bir kafede kahvaltı yapmasını ve bir saat içinde geri dönmesini söyledi. Eve girer girmez doğrudan üst kata artık kendisinin olan misafir yatak odasına gitti. Bir 18. yüzyıl malikanesine göre büyüktü ve duş için özel odası vardı. Daha önce karısıyla paylaştığı bölmenin sonundaki harikulade ana yatak odası suitini karısı öldürülmeden önce nasılsa aynen öyle korumuştu. Ama kapı kilitliydi ve sadece haftada bir kez odaya bakan ve oranın temizliğini koruyan temizlikçi tarafından açılıyordu. Kıyafetlerini çıkardı, bunları çamaşır sepetine bıraktı, duş aldı ve tıraş oldu. Havlu kumaştan bir bornoz giydi ve mutfağa gitti. İki muz yedi. Buzdolabından bir bardak soğuk süt içti. Çalışma odasına gitti. Bilgisayarının başına oturdu ve raporunu yazdı. Memnun bir şekilde üst kata çıktı ve üzerini değiştirdi. Emredildiği gibi tam zamanında Arthur için hazırdı. Downing sokağına indi. Kabine dairesinde boy gösterdi. Orada karısının ölümünden sonraki korkunç günlerde birçok şekilde Miller'ın işini kolaylaştıran iyi bir dost, Henry Frankel tarafından coşkuyla karşılandı. İyi görünüyorsun Harry, Vladimir nasıl? Üzücü Henry, dürüst olmak gerekirse sanırım onu arada sırada oldukça etkileyici buluyorum ve bulmamam gerekiyor. Şüphesiz hayır. Miller ona raporunu uzattı. Hepsi orada ama başbakanın bunu televizyonda görmüş olmasını bekliyorum. Aynı şey değil tatlım dedi Henry. Eşcinselliği arada bir ortaya çıkıyordu. Artık televizyona kim inanıyor ki? Her şeyi olduğu halde görmek gibi dahice bir yanım var. Lermov, Putin'le beraberdi. Onun Kensington'da yeni şube başkanı olduğunu duydum. Sanırım bu hafta sonu bekleniyor. Merak ediyorum Boris Luskov'la ne yaptılar. Tanrı bilir dedi Miller. Henry Frankel'ın bilmediği çok az şey vardı ama Boris Luskov'un Times'da öldüğü bunlardan biriydi. Patron içeride ve bunu bekliyor. Bu nedenle şimdi teslim edeceğim. Beklemen gerektiğini söyledi. O halde geç otur. Kahve, her tür çay, meyve suları. Artık bir mucize makinemiz var. Sadece doğru düğmeye bas. Miller da bunu yaptı. Bu arada The Times'a göz attı. Frankel birkaç kez girip çıktı ama Miller'a doğru ilerleyip gülümsemeden önce 35 dakika geçti. Bu sabah işler çok yoğundu ama şimdi seninle görüşecek. Miller onun peşinden gitti. Frankel ofisin kapısını açtı ve bir kenarda durdu. İçeri gir Harry. Başbakan masasının başındaydı. Bir sandalyeye otur. Birinci sınıf rapor. Teşekkürler başbakan. Putin daha önce söylemediği hiçbir şeyi söylemedi ama kulağa oldukça mantıklı gelme konusunda şu tehlikeli yeteneğe sahip. Bedelini ödeyerek öğrendim bunu ama sana söylemeliyim. Charles Ferguson'la telefonda görüştüm. Arabasıyla bu olay ve şoförün ölümü korkunç bir şey. Generalin size ne söylediğini bilmiyorum başbakan ama şimdi şoförün bütün işe karıştığı kesin görünüyor. Düzeneğin artık her neyse maalesef onun zararına erken patlamış olması muhtemel. General Ferguson konuyu bomba değil de bu bir kazaymış gibi ele alıyor. Dolayısıyla medyayla bir sorun olmaması gerekir. Evet, bu ihtiyacımız olan son şey. Ferguson ayrıca Long Island'daki talihsiz bir olay ve Central Park'ta senin ölümle burun buruna gelmen konusunda beni bilgilendirdi. İçini çekti. Gönderdiğim her yerde bela seni takip ediyor. Kosova, Washington, Lübnan. Sonunda daima birini vuruyorsun. Tanıdığım en kuralsız parlamento üyesisin. İnsanların biraz ateş etmeye eğilimli oldukları yerlere beni gönderdiğiniz zaman bu benim suçum sayılmaz başbakan. Haklısın. İstihbarat bölümünde Ulster'ın çılgın adamlarıyla uğraşarak geçen bütün bu yıllar seni şiddetli çözümler konusunda şaşırtıcı derecede iyi bir hale getirdi. Babanın ölümü üzerine ordudan ayrılma kararın mı? Kendini parlamentoda onun koltuğu için ortaya atman en beklenmedik şeydi. Bununla beraber ikimiz de aynı siyasi partinin üyesi olsaydık biraz daha uygun olurdu. Ne yapalım? Her şeye sahip olamazsınız dedi Miller. Bunun farkındayım. Kabinede bir kişi bile herhangi bir askeri deneyime sahip değil. Bu nedenle kuralları yıktım ve seni devlet bakanı müsteşarı yaptım. Arada bir, tamamen, acımasız bir hergele olabilirsin ve bunun ihtiyaç duyulan bir şey olduğu zamanlar var. Ama size bağlıyım başbakan ve bütün fark bundan çıkıyor. Övgü seni hiçbir yere götürmüyor Miller. Çok geçmeden eve gitmem gerekecek. Dolayısıyla bütün bu lanet karışıklığı ve Ferguson'la bu konuda ne yapmayı planladığınızı anlatman için 50 dakikan var. Miller de anlattı, hızlı ve akıcı bir şekilde, her şeye değinerek. Hepsi bu sanırım. Fazlasıyla yeterli. Dua kartları, cinayetler, bir bombalama ve bütün bunların üstünde bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu bağlantısının işareti. Bu mümkün olamaz. Bütün bu iflas eden bankalar, ayrıca yıllardır görülen en kötü ekonomik durgunlukla işin başımdan aşkın zaten. Biliyorum, hala Birleşmiş İrlanda isteyen birkaç çılgın organizasyon var ama yeter artık. Çöz bunu Harry, çöz bunu ve çabuk. Ayağa kalktı ve o kalktığında kapı Miller'ın arkasından açıldı. Henry Frankel onu dışarı çıkardı. İnsanların ne zaman gideceklerini nereden biliyorsun diye sordu Miller. Bir sihirbaz falan mısın? Kesinlikle aşkım, kendine iyi bak. Miller dışarı çıktı. Arthur'u cep telefonundan aradı. İstediğin kadar kısa sürede Hollanda Parkı'na yetişeceğiz. Dylan, duş alıp üzerini değiştirdikten sonra kantine gitti. Orada Roper'ı buldu. Saçı hala ıslaktı. Mavi bir eşofman içinde tekerlekli sandalyesinde oturuyor, keyifle kahvaltı yapıyordu ve neşe içindeydi. Ferguson, karşısında oturmuş, omletin tadını çıkarıyordu. İşte oradasın seni şeytan. New York'ta neler oldu peki? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Onun o ayak bileği kılıfına takmış olması bir mucize. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Maggie Hall omletle girdi ve çıktı. Golf Stream'le iniş yaptığımızda elbette diplomatik dokunulmazlık bizi korudu. Ama bunu Birleşmiş Milletler de takamazdı. Herhalde yalnızca geçici bir heves dedi Ferguson. Onun parlamentoya bununla gitmesinde mesele yok. Ama Londra'da başka yerlerde de böyle yaptığından şüpheleniyorum. Dylan'a baktı. Bana katılıyor musun? Dylan sağ ayak bileğine uzandı ve bir Colt 25 çıkardı. Bugünlerde bütün bu fırtına koparken bunsuz olamazdım. Roper şu parktaki yürüyüşe çıktığında yanında bunu taşıyor olması harika bir şey oldu dedi. Dylan tosta ve marmelata uzandı ve neşeyle ah onun alternatif olarak korkunç bir şey düşünmüş olduğundan şüpheleniyorum. Bizim Harry'miz sonsuz çare ve kurnazlık insanı dedi. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Dylan'ın tostundan bir parça aldı ve kodeksi çaldı. Billy Salter'dı. Sen misin Roper? Gölge adam barındayım. Burada oldukça eski bir meselemiz var. Erken saatlerde moruğun biri ufak bir kundakçılık girişiminde bulundu. Roper diğerlerine elini salladı ve kodeksinin hoparlörünü açtı. Tekrar söyle Billy. Billy, erkenden yatağa gittik. Robbie, Harry ve ben. Joe Baxter ve Sam Hall diye sözlerini sürdürdü. Salter'ların göz kulak olmakla yükümlü oldukları kişilerin isimlerini vererek. Joe hala giyinikmiş ve televizyonda gece geç vakit filmlerinden birini seyrederken bardan bir gürültü duymuş. Uyarmak için Sam'in kapısına vurmuş. Sonra petrol kokusu almış. Bu nedenle bara gitmiş. Işıkları yakmış ve o adamı bir petrol bidonunu her yere dökerken bulmuş. Para kasası soyulmuş, nakit para çekmeceleri açılmış. Kimdi o? Nereden bileyim? Şimdi onu Times'dan çıkarıyorlar. John'un dediğine göre siyah bir eşofman ve kayak maskesi takıyormuş ve merkezi gruptan bir terörist gibi görünüyormuş. John'un yanında Smith Wesson'ı varmış. Petrolün tutuşması ihtimaline karşı ateş etmeye yanaşmamış. Bu nedenle adam bidonu ona atmış ve hızla kaçmış. Sam o sırada John'un yanına gelmiş ve birlikte onun peşinden koşmuşlar. Neler oldu? İskelenin sonundaki eski Ford minibüsü var ya, içinde daima anahtarı vardır. Çalmaya değmez. Sanırım bunu önceden kontrol etmiştir. Çünkü doğrudan buna koşmuş, içine girmiş ve çalıştırıp sürmüş ama yanlış yöne. Dönecek yer yoktu ve sadece iskelenin kenarından giderek karanlıkta uçmuş. Minibüsün içinde miymiş? Polis şimdi burada bir kurtarma ekibi getirtip arabayı aldıracaklar ama bir dalgıç polis aşağı indi ve adamı buldu. Başka bir dalgıçla yeniden aşağı indi, onu almaya çalışacaklar. Harry burada ve konuşmak istiyor. Kantinde Billy'nin amcasının açıkça belli Doğu Londra aksanlı sesi yankılandı. Hayatının çoğunda bir gangster ve şimdi bir taşınmaz mülk milyoneri olan Harry Salter, işte ne güzel rapper, hepimiz yataklarımızda kızarmış olabilirdik. Bu alçak herif ne halt istiyordu? Para kasasında $1000 vardı, bu yeterli değil miydi dedi. Benim, Harry ve Dylan, New York'tan henüz döndü. Uzun süredir duyacağın en tuhaf hikayeyle. Bunları söyleyen Ferguson'du. Roper'a döndü. Sen anlat. Roper da anlattı. Fopping'de Kelb Wharf'taki çok sevdiği barı, gölge adam boyunca uzanan tezgahta duran Harry, İsa aşkına Roper, bu inanılmaz dedi. Ama doğru Harry, Blake'i vuran çocuk, Miller'a saldıran kişi ve sonra dün gece generalin düzenbaz şoförü, hepsinde aynı dua kartı vardı. Ne yazdığını bana tekrar söyle. Roper söyledi. Polis kundakçının cesedini çıkardıklarında arayacak. Billy, M15 kartını göstererek biraz kas gücü kullanabilir. Bak bakalım bu seni nereye götürecek. Sonra yine ara. Ferguson, ilginç bir tane baylar dedi. Nedir bu? Harry Miller o sırada içeri girmişti. Şey, işte böyle bir şey diye söze başladı Roper. Kelb Wharf'un sonunda 3 devriye arabası ve bir kenarında kurtarma ve iyileştirme yazan bir tabela bulunan orta boy bir polis arabası vardı. Oksijen tüpüyle inmiş 2 dalgıç, 4 üniformalı polis ve dönüp barı incelemeye giden bir dedektif bulunuyordu. Harry ve Billy, Baxter, Hall ve kendisini ekip eden büyük bir kısa kurbaza ceket giyen Robbie Moon'la durup seyrediyorlardı. Dedektif bardan çıktı ve yaklaştı. Feci bir olay Bay Salter. Orada kötü kokular var. Bir süreliğine kapaman gerekecek. Eğer bir kibrit düşürseydi felaket olabilirdi. Harry onu yıllardır tanıyordu. Böyle bir şey yapmak için gerçekten şeytani bir hergel olması gerekir. Hepimiz sonunda kahvaltı için pişmiş hale gelecektik. Peki, son zamanlarda herhangi birinin canını sıkıyor muydun? Hayatımda. Parke bu günler uzun süre önce sona erdi. Buradaki binaların çoğuna sahibim ve yeğenim Billy'nin cebinde M15 yetki belgesi var. Evet, onu işe aldıklarını duydum, etkilendim. Daima sabıka kaydı olan birini kabul etmeyeceklerini düşünmüştüm. Doğru Parke, Billy ile ilgili konu bir gençlik aptallığıydı. Ama şimdi hepsi silinip temizlendi. Bugünlerde yüksek mevkilerde dostların olmalı bile. O evet var dedektif dedi bile ve işte bunu ispatlayacak yetki belgem. Gösterdi. Bildiğiniz üzere milletin en yüksek güvenliği ve yararıyla ilgili olan dosyalarla uğraşıyorum. Dolayısıyla şu anda yukarı çıkarılmakta olan adamın kimliğini kontrol etmek isterim. Bu, onun şiddetli isteklerini açıklayabilir. Senin onun hedefi olabileceğini mi söylüyorsun? Bu mümkün dedi Billy ve o sırada bir ambulans yanaştı. İki paramedik indi. Arka kapıyı açtı ve bir sedye çıkardı. 4 polisin boğulan adamı bir askı içinde kaldırdıkları yere doğru sedyeyi ilerletti. Adamı sedyeye yatırdıklarında üzerinden su döküldü ve paramediklerden biri yün başlığı çıkartarak tıraş olmamış yüzü ortaya çıkardı. Yeterince yakışıklı bir yüzdü. Gözleri ölümden dolayı kapalıydı. Siyah saçlarında gümüş rengi meç vardı. Yüce Tanrım, onu tanıyorum dedi Parke. Ben genç bir polis memuruyken burada yaşardı. Wapping High sokağında girdiği bir içki dükkanından çıkarken onu yakalamıştım. Costello, Fergus Costello. 2 yıl boyunca içeride kaldı. Dışarı çıktığında adi suçluydu. İrlandalı herifin biri. Ayyaş ve kural tanımaz. Devamlı tutuklanır. Ona ne olduğunu hatırlayabilir misin diye sordu Billy. Tam olarak değil. O kadar uzun süre önceydi ki. Bir polis memurunu ölü adamın ceplerini karıştırırken izlediler. Polis birkaç maymuncuk, katlanmış sustalı bıçak ve bir Smith Wesson 38 tabanca çıkardı. Bunu Parke'ye uzattı. Kesinlikle bir görevdeydi. Sonra bir pasaport çıktı. İrlanda pasaportuydu. Görüyor musun, haklıymışım dedi Parke ama açtığında kaşlarını çattı. John Dougherty ve orada bir Dublin adresi var. Başını salladı ve pasaportu Billy'ye uzattı. Ölmüş olsa bile fotoğraftan onun aynı adam olduğunu anlayabilirsin. Haklısın Billy, bunu Harry'ye verdi. Sahte olmalı, bakalım cüzdanda neler var. Parke arabasına gitti, cüzdanı açtı ve içinden ıslanmış eşyaları çıkardı. Bir sürücü belgesi, bir sosyal güvenlik kartı ve bir kredi kartı. Hepsi John Dougherty adına ve Kilburn Point sokağında bir adres. O halde sahte isimle yaşıyordu dedi Harry. Parke başını salladı. Biliyorsun, şimdi hatırlıyorum. Her şey zihnime geri geliyor. İçkiden dolayı başını sürekli derde sokardı ve sonra Katolikler tarafından işletilen bir sığınma yeri açıldı. Bir rahip onları ziyaret ederdi. Orada ayaşların üzerinde büyük bir etkisi olurdu. Rahibin ismini hatırlayamıyorum ama aklıma geldiği kadarıyla Dougherty başını derde sokmayı bıraktı ve kiliseye gitmeye başladı. Sonra temizlendi. Cüzdanı inceleyen, cepleri araştıran memur, ''Şurada bu var efendim, derine sıkışmış.'' dedi. Islak kartı uzattı ve Parke bunu inceledi. ''Böyle bir şey görmüştüm daha önce. Bu bir dua kartı.'' Billy bunu onun elinden aldı ve yüksek sesle okudu. Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi, bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar. Harry, bu da ne demek şimdi diye sordu. Parke gülümsedi. Onun kendisini dine verdiğini sana söylemiştim değil mi? Demek ki haklıymışım. Kesinlikle öyleymişsin dedi Billy. Bunun ve pasaportun üzerinde duracağım. Gerisi sende kalabilir.